Podcast 27. bölüm. Ben Ali Nihat Eken. Bu programda 1918-1990 yılları arasında yaşamış olan Marksist düşünür Louis Althusser'in ideoloji konusundaki görüşlerinden kısa bir bölümü aktaracağım. Amacım öğrencilerimle çalışacağım Peter Weir imzalı The Truman Show isimli filme farklı bir pencereden bakabilmek. Dilerseniz böyle bir çalışmayı sizler de podcast sonrası Truman Show ya da başka metinler yoluyla kişisel bir aktivite olarak yapabilirsiniz. Kullandığım kaynakların listesini program notlarında bulabilirsiniz. Başlıyoruz. Althusser'e göre devlet, kapitalist sistemin yeniden üretimini ve devamlılığını sağlamak için iki tür yapıdan yararlanır. Bu yapılar devletin baskı aygıtları ve devletin ideolojik aygıtları olarak adlandırılır. Devletin baskı aygıtları kamuda, ideolojik aygıtları ise çoğunlukla özel alandadır. Öncelikle devletin baskı aygıtlarına bakalım. Bu yapıda açık güç kullanımını veya zorlamayı görmekteyiz. Devlet başkanlığı, hükümet, ordu, polis, gizli servisler, mahkemeler ve hapishaneler bu yapı içindedir. Yaptırım içeren mekanizmaların harekete geçmesi sağlanarak sisteme karşı tehditler önlenir ve sistemin devamlılığı sağlanır. Devletin baskı aygıtları zor kullanma yoluyla işlerken, Althusser bir diğer önemli aygıt grubundan bahseder ki bunlar devletin ideolojik aygıtlarıdır. Devletin ideolojik aygıtları gerektiğinde baskı aygıtının kalkanından da yararlanarak yeniden üretimi ve üretim ilişkilerinin devamını sağlar. Siyasi iktidarı devam ettirir. İdeolojik aygıtlar gündelik yaşantının bir parçasıdır. Kişileri şekillendirir, egemen ideoloji çerçevesinde adlandırır, onları yoğurur ve devletin egemen söylemi içinde tutar. İdeolojik aygıtlar yardımıyla kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden üretilmesi ve devamlılığı sağlanmış olur. Devletin baskı aygıtları zorlama, ideolojik aygıtları ise rıza yaratarak işlerler. İdeolojik aygıtları Althusser şu şekilde örnekler. Dini törenler, ayinler, eğitim, aile, ahlak, hukuk, değişik partileri de içeren siyasi yapı, sendikalar, basın, radyo, televizyon yani kitle iletişim araçları, edebiyat, güzel sanatlar ve sporu da içeren kültürel aygıtlar. Bu aygıtlar devamlı ideoloji üreterek kapitalist toplumdaki sınıf ilişkilerinin yeniden üretimini sağlar. Gündelik yaşantımızın her alanında bulundukları için çoğu zaman bu ideolojik aygıtların yönlendirme gücünün farkına varmayız. Örneğin okullar ya da daha geniş anlamda eğitim. Okullar ve eğitim ideolojik aygıttır. Çünkü iktidarı ve egemen sınıfın davranışlarını ve fikirlerini meşrulaştırır. Başarıya ve paraya giden yolda rekabeti ve bireyciliği işler. Bir diğer örnek de kitle iletişim araçlarıdır, medyadır. Haber aktarma şekli, haber dili, söylemler yoluyla toplumsal yapıyı baskın ideoloji etrafında toplar ve düzenler. Reality show ya da yarışmaları da örnek verebiliriz. Ödüle giden yolda rekabetin, maddi gücün ve şöhretin önemi teşvik edilir. Althusser'in düşünce sistematiğine göre az önce sıraladığım baskıcı ve ideolojik aygıtlar bireyleri özneye dönüştürür. İdeoloji özneyi üretir. Bu aygıtların etkisi sonucu öznelerin toplumdaki işlevleri, nasıl davranmaları gerektiği önceden belirlenmiş olur. Althusser'in çok bilinen örneğini hatırlatayım. Yolda yürürken bir polis birimize "Hey sen!" diye seslendiğinde durur, başımızı çevirip hemen ona bakarız. Polisin çağırması ve bizim de bu pozisyon içindeki davranışımız bir özne olarak toplumsal yapıda yerimizi nasıl almış olduğumuzu örnekler. Bir başka örneği medyadan verelim. Vogue, Marie Claire, GQ, Gentleman's Quarterly gibi dergiler bizleri hikayeleriyle, içerikleriyle, yarattıkları kimliklerle, tırnak içinde Althusser'in deyimiyle çağırır. Biz de bu dergilerin çağrısına göre sunulanı aldığımızda bir özne olarak cevap vermiş ve toplumsal yapıda belirlenmiş yerimizi almış oluruz. Çağırma yoluyla nesnelere özellik kazandırılır ve bireyin ideolojik olarak adı da konulmuş olunur. Öte yandan Althusser'e göre bir bebek daha doğmadan özneye dönüşür. Bebek alacağı isimle, taşıyacağı soyadıyla, onun için seçilen kıyafetlerle ya da kıyafet renkleriyle, ideolojiyle yapılandırılmış bir gerçekliğin içine doğar. Bir başka deyişle, aile ideolojik aygıtı bir bebeği daha anne karnındayken bile biçimlendirmeye başlar. Althusser'e göre toplumsal gerçekliği ve onda meydana gelen değişikliği ekonomik düzeydeki değişikliklere indirgeyemeyiz. Çünkü toplumsal gerçeklik, Althusser'in deyimiyle toplumsal formasyon, üç ayrı düzeyden oluşur. Ekonomik yapı, siyasal pratik ve ideolojik düzey. Toplumsal formasyonun kendini yeniden üretmesi ideolojik çaba gerektirir. Metin Kazancı'nın aktarımıyla bu çaba olmaksızın ekonomik çaba içinde görev almış kişilerin kendilerine düşen görevleri, yükümlülükleri tekrarlamaları ve bu rolleri kendilerinden sonra gelecek kuşaklara aktarmaları mümkün değildir. İdeolojik yapılaşma, düzenin sürekliliğini sağlayan, sistemi yeniden üreten vazgeçilmez, olmazsa olmaz toplumsal pratikleri içerir. Berna Moran da Edebiyat Kuramları ve Eleştiri isimli kitabında bu toplumsal formasyonu şöyle açıklar. Ekonomik yapı, siyasal pratik ve ideolojik düzey. Bunların her birinin görece özerkliği vardır. İdeolojinin de bir özerkliği vardır ve öteki düzeyler arasında belirleyici bir üst yapı kurumudur. İdeoloji, maddi altyapının üzerinde uçuşan bir fikirler bulutu değildir. Bu kurumlara Althusser ideolojik aygıtlar diyor. Bunların bir görevi sınıf yapısının toplumdaki bireyler tarafından benimsenmesini sağlayacak bir ideoloji üretmektir. Bunu benimseyen birey, içinde bulunduğu ve yaşadığı gerçek üretim ilişkilerini fark edemez ve kendisini sömürülen olarak görmez. Gerçek ilişkiler yerine çarpıtılmış hayali ilişkiler içinde görür ve kendisinin de içinde bir yer işgal ettiği sosyal düzenin doğal ve zorunlu olduğuna inanır. Althusser ideolojisinin en basit anlatımı için Metin Kazancı'nın balığın içinde yaşadığı su benzetmesini sizlerle paylaşarak podcastımızı sonlandıralım. Kazancı'dan okuyorum. Su balığın ayrılmaz ya da varlık nedenidir. Su olduğu için balık vardır ama balık başka yerde olamadığı için suyun içindedir. Balık için su her yerdedir ve her yerdir. Ama o içinde yaşadığı suyun farkında değildir. Onunla ilgili her şey aynı zamanda suyla da ilgilidir. Sanır ki bütün dünya sudur. Yalnız suyu bilir ve tanır. Çünkü su kendisiyle birliktedir ve o suyun içinde var olmuştur. Varoluşu suya bağlıdır. Suyun dışına çıktığında suyun ne olduğunu anlayabilir. Ama hiçbir zaman çıkarılmadığı sürece suyun dışına çıkamaz. Suda yaşayabilmesi için yaratılmış, adlandırılmıştır. Suyun dışında yaşayabilmesi için balıktan başka farklı bir şey olması gerekir. Yeniden görüşelim, hoşça kalın.